Ayrım 28. Sormayalım mı? Ankara'nın taşına bak. Siyasi partiler yasasına aykırı eylemleri sürdürdüğü gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Türkiye İşçi Partisi yöneticileri sıkı yönetim mahkemelerince yargılanmaktadır. Ancak yine Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Milli Nizam Partisi sorumluları ise ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadır. Abdülhamit Han'ın gayrimeşru varisi Erbakan Hazretleri şu anda İsviçre göllerine bakıp bakıp besmele çekmektedir. Anayasamız hiç kimseye, hiçbir zümreye ve aileye ayrıcalık tanımamaktadır. Herkesin yasa önünde eşit olduğu yıllardır yazılıp söylenmektedir. Fakat Türkiye'de birçok kişi ayrıcalıkların gül bahçesinde yaşamaktadır. Eğer siyasi partiler yasasına göre kapatılan partilerin yöneticilerinin ceza sorumlulukları söz konusu ise, Milli Nizam Partisi yöneticileri neden yargılanmamaktadır? Yok, eğer böyle bir ceza sorumluluğu varsayılmıyorsa, İşçi Partisi yöneticileri neden yargıç huzurundadır? Bu soruları hukuk biliminin kavramlarıyla cevaplandırmak gerekir. 1968 yılından bu yana çeşitli fakülte ve yüksek okullar solcu ve sağcı öğrenciler tarafından işgal edildi. Şimdi solcu öğrenciler mahkeme önündedir. Ya aynı eylemi, aynı kastı sürdüren sağcı öğrenciler nerededir? Bir küçük memurun birkaç bin liralık suistimali, görevi kötüye kullanmak, zimmet ve ihtilas suçlarıyla tutuklanmayı gerektirirken, nerededir milyonluk kredi yolsuzluklarının başbakanları, bakanları, müsteşarları, arsa yolsuzluklarının genel müdürleri, kredi yağmacılığın plancıları, mebus pazarlarının tezgahtarları nerededir? Anayasa Mahkemesi kararlarını partisinin çöp tenekelerine atanlar, Danıştay kararlarını ellerinin tersiyle itenler hiç suçlu değiller mi? Ulusal petrolümüz, madenimizi haraç mezat satanların bir küçücük günahları da mı yok? Soygun sanığıdır diye üzerlerinde her türlü işkencenin denendiği gençler yargıç önüne çıkar çıkmaz tahliye oluyor. Hiç düşündürücü değil mi bunlar? İşkenceciler bunca olaydan sonra yine aynı yerlerde otururlarsa polise güvenin diyebilir misiniz? Ceza yasalarında güvenlerini kötüye kullanıp işkence yapanları cezalandıracak hükümler neden bu işkencecilere uygulanmamaktadır? Neden Danıştay üyeliğinden gelen bir İçişleri Bakanı hala susmaktadır? İsmet Paşa, her gün 31 Mart yaşıyoruz diyordu. Bu gerici baskılar bitti mi? Kanlı pazarlar unutuldu mu? Nerededir karanlık cinayetlerin katilleri? Devrimci öğrencilere kurşun sıkmanın adı adam öldürme değil midir? Yoksa bu cinayetlerin hesabı tıpkı kredi ve arsa yolsuzlukları gibi Demirel yönetiminin kerhanesine mi yazılacak? Demokrasi, hukuk devleti, çok partili hayat, insan hakları, eşitlik gibi kavramlar dillerinden düşmüyor. Fakat yasalar siyasal düşünceye ve eyleme göre uygulanmak isteniyor. Demokrasi adına, hukuk devleti adına, anayasa adına ve kanlarının hesabı sorulmamış öğrencilerin gözü yaşlı ana babaları adına soruyoruz. Adalet ne zaman yerini bulacak? Yoksa ikinci meşrutiyetin adalet, müsavat, kardeşlik şarkıları gibi içi boş kavramlarla mı avunacağız? Bütün bunlardan sonra bizlere düşen bir halk türküsünün şu dörtlüğünü gözyaşlarıyla söylemektir. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal, şu dünyanın işine bak. Yeni Ortam, 4-11 Ekim 1971, Haftalık Dergi. Bugünden bellidir. Adana'da CHP mitinginden sonra birkaç ülke ocaklığı saldırgan, yakasında CHP rozeti bulunan bir işçi yurttaşımızı öldüresiye dövmüşler ve yaralı işçi koma halinde hastaneye kaldırılmıştır. Saldırganlar arasında bölge boks antrenörünün de bulunduğu saptanmış ve gözaltına alınmıştır. İki ay kadar önce de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi sabahın altısında 3 otobüs dolusu komando tarafından basılmış ve öğrenciler komandolarca kullanılan tabancalarla yaralanmışlardır. Ankara Savcılığı bu gerekçeyle Ülke Ocakları Genel Başkanı'nı adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan tutuklanmasını istemiş ancak sanık kaçmayı başarmıştır. 12 Mart 1971 tarihinden önce Doktor Necdet Güçlü, Hacettepe Hastanesi'nde sağa sola kurşun sıkarak gösteri yapan Ülke Ocakları Genel Başkanı tarafından vurularak öldürülmüştü. Ülkenin dört bir yanında komando adı verilen terörist örgüt üyelerinin saldırılarına tanık olunmaktadır. Son olarak iki gün önce İstanbul Üniversitesi'nde tabancalar atılmış, dinamitler patlatılmıştır. Bu olayların seçim olasılığı ile birlikte başlatılması basit rastlantı değildir. Ülkemizde yoğunlaşan saldırılarla yeniden bir kargaşa ortamı yaratarak bundan sonra sadece bir askeri yönetim kurma heveslileri, gençleri bu taktik ve stratejiye göre yönetmeye başlamışlardır. Bütün bunlara dur demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir de. Kim bunlar? Hangi kaynaklardan beslenmekte ve kimlerden emir almaktadırlar? Ülke ocakları, dernekler yasasına göre kurulan çalışan bir masum gençlik örgütü müdür? Yoksa bir siyasi partinin silahlı örgütü olarak mı eyleme geçmektedir? Bu örgütün kuruluş ve işleyişi siyasi partiler yasası ile bağdaşmakta mıdır? Bütün bu soruları sormak ve inandırıcı karşılıklarını da almak zorundayız. 12 Mart 1971 tarihinden önce bazı kişi ve örgütlerce korunan ve kollanan bu teröristlerin 12 Mart sonrasında bazı askeri savcılarla nasıl bir işbirliği yaptıkları mahkeme tutanaklarına kadar yansımıştır. Bu konunun dünü, bugünü ve yarını arasında kimsenin yadsıyamayacağı bir ilişki bulunmaktadır. Dün bu örgüt kimlerce ne amaçlarla desteklenmiş ve yönetilmişse, bugün de aynı taktik ve aynı stratejiler yürürlüktedir. Bu konuyu açıkça ortaya koyalım. 12 Mart tarihinden sonra kendilerine kontrgerilla adı verilen gizli karargahlı işkence örgütünün bazı gençlik kuruluşları ile organik ilişkileri var mıdır? Kontrgerillanın milis örgütleri kimlerden oluşmaktadır? Bu konu aydınlığa kavuşmadan ülke ocakları sorunu da çözümlenemez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 Işık adı verilen görüşlerinin bazı askeri savcıların iddianamelerinde aynen yansıdığı, mahkeme kararlarında ülke ocaklarının övüldüğü bir gerçek ise, bu gerçeği oluşturan nedenlerin tam bir kesinlikle ortaya konması gerekmektedir. 27 Mayıs devriminde ihtilal spikerliği yapan Albay Alparslan Türkeş'in, şimdi Demokrat Partisi eskileri ve partinin mirasçılarıyla birlikte askeri bir tanımla ifade edelim, Milliyetçi Cephe'nin karargah ve servis bölüğü komutanlığı yapması düşündürücü değil midir? Alparslan Türkeş'in 12 Mart 1971 tarihinden sonra askeri bürokrasinin köşe başlarını tutması, önemli atamaları yakını bir emekli hakim albay aracılığı ile yaptırması da rastlantılar dizisinin gelişi güzel halkalarından değildir herhalde. 12 Mart öncesinde ülke ocakları eylemlerini yönetenler yine aynı kişilerdir. Bunların bir kısmı bilinmekte, bir kısmının adları yasal sakıncalar dolayısıyla açıklanamamaktadır. Bütün bunlar CHP tarafından parlamentoya getirilmeli ve enine boyuna tartışılmalıdır. Bu yapılmazsa her yeni eylemden cesaret alan teröristler, ülkede kurulmak istenen barış ortamını kana bulamak için ellerinden geleni arkalarına bırakmayacaklardır. Devletin güvenlik kuvvetleriyle bütün yasal kuruluşları uyarmak gerekiyor. Yarın ülkemizde önüne geçilmeyecek büyük olaylar yaratılır ve siyasal cinayetler işlenebilir. Büyük kentlerin sokakları daha bugünden savaş çağrıları ile donatılmıştır. Bütün bunlar asker ve sivil savcıların gözlerine hiç çarpmamaktadır nedense. Yarın dökülecek kanların sorumluları bugünden bellidir artık. Yeni ortam 13 Aralık 1974. Sormayalım mı? Öğrenci olayları yeniden başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan silahlı saldırı ister istemez eski günleri anımsatmaktadır. 1960 sonrası anti-emperyalist bilinçle yetişen yüksek öğrenim gençliği, petrol ve madenlerin millileştirilmesi, bağımsız dış politika gibi konuları savunarak yasal yollarla seslerini duyurmaya başladılar. Gençlik, ulusçu, toplumcu ve devrimci bilinçle halkı uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyordu. Karşı eylem planlandı hemen. Aynı dönemde bir siyasal partiyi ele geçiren Alparslan Türkeş ve arkadaşları, komando kampları adı verilen silahlı eğitim merkezlerinde bazı gençleri milliyetçi, toplumcu öğretiyle yetiştirmeye çalışmaktaydı. Bu örgütlenme biçimi açıkça siyasi partiler yasasına aykırıydı. Fakat devir Süleyman Demirel devriydi ve bu devrin başbakanı, "İti ite boğduruyorum" gerekçesiyle ülkede çıkacak bir sağ-sol çatışmasından çıkar ummaktaydı. Kanlı öğrenci çatışmaları bundan sonra başladı. Cinayetler birbiri arkasını kovaladı. Sokak ortalarında, üniversite yurtlarında vurularak öldürülen öğrencilerin hiçbirinin katili bulunamıyordu. Üstelik olaylar bütün şiddetiyle sürdürülüyor ve devrin sorumlu hükümeti bir kapalı tribün seyircisi gibi olup bitenleri göz ucuyla izlemekle yetiniyordu. Böylece günden güne üniversiteler birer savaş alanına dönüştü. Silahlı baskınlar, sokak ortasında vuruşmalar sürüp durdu. Hükümetin sorumsuz başı aynı günlerde, "Sokaklar yürümekle aşınmaz" diye önemsemez görüyordu olup bitenleri. fakülte sınırlarını aşan öğrenci olaylarını önlemek gerekçesiyle polis birlikleri yanında silahlı kuvvetlerden de askeri birlikler çağrılmakta, böylece asker-öğrenci çatışması yaratılabilmesi için gerekli ortam oluşturulmaktaydı. Bunlar toplum olaylarının ortaya çıkardığı basit rastlantılar mıydı, yoksa gizliden gizliye uygulanan bir planın gerekleri miydi? Olayları geriye doğru dönüp değerlendirdiğimizde bu ikinci olasılığa ağırlık vermek akla yakın gelmektedir. Bir de olayların içindeki kışkırtıcı ajanlar teker teker saptanınca bazı gerçekler iyice su yüzüne çıkmaktadır. İstenmiştir, körüklenmiştir bazı olaylar. Hiç şüpheniz olmasın. Bu tür olayların akışı ile 12 Mart gününe gelindi. Kurulan sıkı yönetim mahkemeleri 12 Mart öncesi olaylarını yargılamak için göreve koyuldu sonra da. Bu noktada Türk adalet tarihinin en önemli bir dönemi başladı. Sıkı yönetim savcılıklarına atanan çoğu Milliyetçi Hareket Partisi ideolojisine bağlı bazı askeri savcılar, ülke ocakları yöneticilerinin ihbarlarıyla kamu davaları açmaya başladılar. 12 Mart öncesi sokak ortalarında birer birer vurulan devrimci öğrencilerin bir tekinin katili bile askeri savcılarca kovuşturulmadı. Bu öğrenciler Türk vatandaşı değiller miydi? Bunlar sokak ortalarında sorgusuz sualsiz vurulmamışlar mıydı? Ceza yasalarında yer alan adam öldürme suçu nasıl yok sayılırdı? Evet, bu olaylar için bir tek askeri savcı dava açmadı. Üstelik ülke ocakları yöneticilerinin ihbarlarıyla tanınmış öğretim üyeleri evleri basılarak gözaltına alındı. Duruşmalarda kapılarından kuş uçurtulmayan sıkı yönetim mahkemeleri koridorlarında ihbarcı ülkücüler gösteri yürüyüşleri yaptı. Kurt Karaca takma adıyla Milliyetçi Türkiye konulu bir kitap yazan Türkeşçi doçentin milliyetçi toplumcu düşünceleri bazı askeri savcıların iddianamelerinde yer aldı. Bununla da yetinilmedi. Bazı askeri yargıçlar, ülke ocakları devletin emniyet kuvvetleri yanında çalışan ve çatışan milliyetçi öğrencilerdir gibi değer yargılarını mahkeme kararlarına geçirdiler. Böylece sıkı yönetim savcılarının kürsülerine kadar tırmanan bir siyasal düşünce, suç ve suçlu yaratmaya çalıştı. Bütün bunların belgeleri ortadadır artık. Şimdi Ankara'da sıkı yönetim var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne saldıran terörist çete, üstelik ülke ocakları başkanının "bu tip hareketler devam edecektir" sözüyle de kışkırtılmaktadır. Nasıl görmezlikten gelinir bunlar? Olaylar çığırından çıkmadan gerekli yasal yollara bir an önce başvurulmalıdır. Bir terörist örgüt, dün olduğu gibi bugün de eski eylemlerini sürdürerek ülkede anarşiyi körüklemeye çalışmaktadır. Evet, neredesiniz sıkı yönetimin askeri savcıları? Bütün bunlar suç değil mi? Saldıranlar mantar tabancası mı kullandılar? Havai fişekler mi attılar? Üniversite kapısına çiçek mi bıraktılar? Saklambaç mı oynadılar? Yeni ortam, 13 Kasım 1974. Hep aynı oyun. İstanbul'da saldırgan terörist sağcılar bir devrimci öğrenciyi daha öldürdüler. Örgütlenen ve silahlanan saldırganlar kanlı eylemlerini gün geçtikçe artırmaktadırlar. Bir oyun yeniden sahneye konmaktadır. 12 Mart 1971 tarihinden önce de olaylar böyle başlamış, devrimci öğrenciler herkesin gözü önünde birer ikişer vurularak öldürülmüştür. Devrim Başbakanı Baydemirel bu çatışmaların artmasını sağlamış, üstelik gençler arasına sokulan kışkırtıcı ajanlar olayları çığırından çıkarmışlardır. Bu konular yeniden ortaya atıldığında, bir tek tahrikçi ajanın adını açıklayın diye meydan okumaya kalkan Demirel'e, bu köşeden resmi yazışmalara ve belgelere dayanarak tam bir düzine kışkırtıcı ajanın adlarını, sanlarını açıklamış ve belgeleri birer tokat gibi yüzlerine fırlatmıştık. Okudunuz, ses çıkmadı hiç. Taylan Özgür, güpegündüz İstanbul'da herkesin gözü önünde kurşunlanarak öldürülmüştür. Taylan Özgür'ü vuran polis memurunun adı o günlerde gazetelerde yayınlandı. Fakat İhsan Çakıcı adlı polis memuru bu olaydan sonra komiser olarak görevine devam etti. Devletin gücü bir cinayeti aydınlatmaya yetmedi. Nail Karaçam, Ankara'da Fen Fakültesi önünde kurşunlanarak öldürüldü. Karaçam'ın iki arkadaşı da yaralandı. Bu gençleri vuranların Sabri Can, Mahir Özsoy, Ali Arıkan ve Sami Bal adlarındaki saldırganlar olduğu açıklandı. Kapatıldı bu dosyada. Hıdır Altunay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 6. katından atılarak öldürüldü. Hiç kimse Emniyet 2. Şube Müdürü Mustafa Erdoğan'a bu konuda bir tek soru bile yöneltemedi. Unutturuldu bu olay zamanla. Mehmet Can Tekin, Semih Topçu ve Abdülkadir Akpınar tarafından vuruldu. Gazeteler böyle yazdı o günlerde. Bu dosyadan da ses çıkmadı sonra. Battal Meyetoğlu bir gece sabaha karşı Dolmabahçe Camii'nde namaz kıldıktan sonra saldıran gericilerce Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi önünde, polisin gözü önünde yaylım ateşi açılarak öldürüldü. Buna da susuldu. Mehmet Can Tekin, Mehmet Büyük Sevinç, Ülke Ocaklı ve Mücadele Birliği'ne bağlı saldırganların kurşunlarıyla can verdiler. Katillerin Semih Topçu ve Abdülkadir Akpınar oldukları yazıldı aynı günlerde. Fakat hiç kimse hesap sormadı daha doğrusu. İstanbul'da, Kanlı Pazar'da Mehmet Ali Aytaç ve Duran Erdoğan da öldürüldü. Gazetelerde bir polisin gözü önünde Mehmet Ali Aytaç'ı bıçaklayan saldırganın resmi de basıldı. Kapatıldı bu dosyada. Ankara'da İlker Mansuroğlu sokak ortasında vurularak öldürüldü. Niyazi Tekin, Balıkesir yurdunu basan teröristlerce vuruldu. Necmettin Giritlioğlu, Menemen'de, Hüseyin Çapkan ve Şerif Aygün'de İstanbul'da çalıştıkları fabrikaların önünde emeklerinin haklarını ararken vurularak öldürüldüler. Unutuldu bunlar hep. Ankara'da Koray Doğan adındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi de yine herkesin gözü önünde bir polis tarafından vurularak öldürüldü. Kimse ağzını açmadı. Şimdi de Şahin Aydın adlı devrimci öğrenci aynı saldırganların bıçak darbesiyle can vermiştir. Rastlantı mıdır bütün bunlar? Türkiye'de bir gizli örgüt bu oyunları planlamakta ve bazı uğursuz politikacılar bu oyunda kendilerine düşen aşağılık görevlerini yürütmektedirler. Fakat bilinsin, bu oyun ikinci kez oynanmaz ve oynanmamalı artık. Bu mezar taşlarına basa basa iktidara gelmek isteyen kan içicilerden de hesap sorulmalıdır. Kanlı ellere takılacak kelepçeler nerededir şimdi? Yeni ortam 23 Aralık 1974. Düşman çiçek göndermez. Adalet Partisi Kongresi'nin ilk gününde Demirel, AP Demokrat Parti'nin devamıdır diye bas bas bağırıyordu. Salonda alkıştan yıkılıyordu Demirel konuşurken. Bu sırada salona üç hilalli bir çelenk girdi. Türkeş'in komandoları, hodri meydan bakışlar ve sert adımlarla çelengi Demirel'in konuştuğu kürsüye doğru götürüyorlardı. Salonu önce bir sessizlik kapladı. Demirel de konuşmasını kesti. Sonra büyük bir alkış tufanı koptu. Türkeş ve komandoları çılgıncasına alkışlanıyordu. Kimler alkışlıyordu? Demirel'in AP Demokrat Parti'nin devamıdır sözünü alkışlayan AP'liler elbet. Kim olacak? Yani Demokrat Parti'ye karşı ihtilal düzenleyen örgütün üyesi ve ihtilal spikeri Albay Alparslan Türkeş, kendisinin de yıktığı iktidarın devamı olduğunu söyleyen bir partiye çelenk gönderiyor. Nedir bunun anlamı? Demirel, çelenk getiren arkadaşların ellerini sıkmak istiyorum diyerek kürsüden indi ve komandoları yanaklarından öptü bir de üstelik. Sadece siyasal nezaket deyip geçebilir miyiz buna? Hayır. Bu nezaketin temelinde son siyasal gerçeklerin parmak izlerini de bulmak mümkündür. Gerçek gün ışığı gibi ortadadır artık. Kurulu düzenin ayrıcalıklarını korumak isteyenler türlü gerekçelerle birleşmişler, biri diğerinin destekçisi ya da vurucu kuvveti olmuş. İti ite boğduruyorum diyen Bay Demirel, komandoları yanaklarından şapur şupur öpmektedir şimdi. Kahrolsun masonlar diyerek AP Genel Merkezi önünde gösteri yapanlar da yine bu komando adı verilen gençler de Demirel'e sarılmaktadır. Kim kimin neden destekçisi, kim kime neden karşı? Bunları düşünmek gerekmez mi? Komando dediklerimiz işçi, köylü kökenli halk çocuklarıdır aslında. Milliyetçilik kavramlarının tutkusuyla koşullandırılmış, kendi ailelerinde tutsak eden bu düzenin gönüllü bekçileri yapılmıştır. Yurtseverlik duyguları saptırılmış, ters bilinçle koşullandırılmış çocuklardır bunlar. İşte bunlar komünisttir, bunlara karşı savaşacaksın diye arkadaşlarına düşman edilen, taşla, sopa ile eyleme geçirilen, eğitim kamplarında askere özgü talimden geçirilen halk çocuklarıdır bunlar. Sen milliyetçisin, onlar Rus uşağı gibi değer yargılarının çemberinde başları döndürülmüştür bu çocukların. İzledim kongrede onları. Askere yakışır bir düzen içinde girdiler salona. Bakışları keskin, adımları sert. Bir onlara, bir de kürsüdeki Bay Demirel'e baktım. Belki işçi, belki köylü çocuklarıdır çelengi getirenler. Çelengi alan ise bir eski Amerikan firması müteahhidi. Yabancı sermayenin bir numaralı savunucusu. 12 Mart öncesinde sağcı ve solcu gençlerin kanları sokaklardan akarken Milli Güvenlik Kurulu'nda iti ite boğduruyorum diye övünen ve öldürülen solcu ve sağcı gençlerin mezar taşlarına basa basa İstanbul'un iş ve sermaye çevrelerine krediler ve türlü çeşitli ayrıcalıklar sağlayan bir eski başbakan. Çelenk kimin çelengi, kimin sevincine, kimin mutluluğuna gönderiliyor ve neyin çiçekleri bunlar? Eğer komando gençler bu çelengi kendiliklerinden getirmişlerse, bu çelengi Demirel'in kongresine değil, Demirel döneminde ölen arkadaşlarının mezarlarına götürmeliydiler. Eğer arkadaşlık duyguları varsa. Yok, eğer bu çelenk Albay Türkeş'in buyruğu ile gönderilmişse, o zaman bu çelengi ya 27 Mayıs devrim şehitlerinin ya da Türkeş tarafından ihbar edilen Albay Talat Aydemir'in mezarına götürmek gerekirdi. Eğer Türkeş'in vicdanı sızlamazsa. 27 Mayıs ihtilalinin spikeri, Demokrat Parti'nin devamıyız diyen Bay Demirel'in partisine çiçek gönderiyor şimdi. Bu çelenk aslında bir eski ihtilalcinin vefa duygularının musalla taşına bırakılmıştır. Yeni ortam 21 Ekim 1974. Ayrım sonu.